6. Ayrım. Çukurova'daki Ermeni Krallığı'nın sınırlarına yığılan Türkmenler bu devletçiğin bütünüyle küçülmesine yol açtılar. Selçukluların Batı Karadeniz'e gönderdiği Çepniler doğuya doğru hareket ederek Karadeniz kıyılarının Türkleşmesini sağladılar. Gündüz 2007, sayfa 20. Doğu Karadeniz'de bir Trabzon Rum devleti vardı ama 1243 Köse Dağ Savaşı'nın ardından gelen Moğol egemenliği sırasında kendisine oldukça müsamahakar davranılmasına rağmen bu devlet batıdan ve güneyden dalga dalga gelen Türk yayılmasını durduramıyordu. Samsun ve çevresinde Canik beylikleri ortaya çıkmış, Ordu ve çevresinde Hacı Emiroğulları, Niksar merkezli Taceddinoğulları, Havza Bafra arasında Kubadoğulları, Bafra Beyliği ve Taşanoğulları Trabzon'u batıdan abluka altına alırken, doğuda ise Rize Artvin havalisi Ortodoks Kıpçak Türklerinin denetimine girmişti. Tellioğlu, 2006, sayfa 19-28. 1300 yılında Doğu Karadeniz'deki manzara böyleydi. Göçebelerin yerleşik topluluklar üzerinde egemenlikleri söz konusu olsa dahi, bunun uzun ömürlü olma ihtimali yoktu. Zira yerleşiklerle kaynaşmanın sonucu, göçebelerin eski siyasal yapısı yerleşikler lehine değişmeye başladı. Siyasal yapı giderek göçebelerden yabancılaşıyor, itaati sağlamak için yeni yollar arıyordu. Bu yollardan birisi de isyan eğitimi taşıyan göçebelerin uçlara sürülmesiydi. Selçuklu yönetimi böylece hem göçebelerin yerleşikleri rahatsız etmesinden kurtulmuş oluyor, hem de uçlarda göçebeler aracılığıyla yayılmasını sürdürüyordu. Ancak özellikle 2. Kılıç Arslan döneminde 1154-1192 uçlar iyice denetimden çıkmış, hatta içeride Kapadokya yöresinde Türkmenler ayaklanma eğilimine girmişti. Merkez de onlara çok acımasız davranıyordu. Polat, 2004, sayfa 187-188. Gıyasettin Keyhüsrev 1192-1220 ve Alaaddin Keykubat 1220-1237 dönemlerinde de merkeziyleşememenin ve Anadolu birliğini sağlayamamanın sıkıntıları sürdü. Selçuklu egemenliğinden çıkmak isteyen beylerle çatışmalar yaşandı. 1230-1240 yıllarında eski Türk inançlarıyla İslamiyet'in karışımı olduğu ileri sürülen, bu nedenle heterodoks denilen göçebeler Selçuklu'ya karşı Babai isyanlarına giriştiler. Bu isyan Aleviliğin tarihsel altyapısını oluşturuyor ve Anadolu'da İslam-Türk heterodoksisinin teşekkül edişinin somut ifadesi anlamına da geliyordu. Ocak 1996, Yaman 2006. Ama asıl sorun göçebe Türklerin yerleşikliğe, merkezin yerleştirme ve Sünni İslam'ı benimsetme eğilimine duydukları tepkiydi. Onlar eski yaşam tarzlarını sürdürmek, şehrin kadısının değil kendi aksakallılarının ve ozanlarının sözünü dinlemek istiyorlardı. Türk göçebeler iktidarla işbirliği yapan, yerleşiklerle hemen kaynaşıveren beylerine çok öfkeliydiler. Polat, 2004, sayfa 32, sayfa 43, sayfa 189-191. 14 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Anadolu'ya sonradan Moğolların önünden kaçarak gelen göçebelerin yaşam tarzı ve dünya görüşü açısından Anadolu'ya ilk gelenlerden farkını anlayabilmek için Osman Tuğra'nın 1998 sayfa 50-51 Dede Korkut kitabı ile Danişmendname karşılaştırması yapması gerçekten çok ilginç ve yararlı bir yöntemdir. Çünkü Danişmendname Anadolu'ya ilk gelen fetihçi, muhtemelen daha önce Müslüman olmuş ve yerleşik hayatla tanışmış Türkmenlerin hikayelerini anlatırken, Dede Korkut kitabındaki destan, Moğolların önünden Saltuk iline, Erzurum ve civarı, kaçıp gelmiş göçebe Oğuzların hayat, düşünce, inanç ve ülkülerini temsil etmektedir. Bu konunun ayrıntısı için, Göçebelikten Toplumsal Hayatımıza Yansıyanlar başlıklı bölüme bakınız. Dipnot açıklaması bitti. Anadolu Selçukluları zamanında gelen Türkmenler daha kolay iskan edilebilmişti ancak Moğol istilasından kaçanların ve istiladan sonra gelenlerin iskanında büyük zorluklar çekildi. Muhtemelen önce gelenler ile sonra gelenler arasında gerilimler de çıktı. Ve Babai isyanlarında bu gerilimler önemli rol oynadı. Uçar, 2006. Ülken, 2006, sayfa 359. Kendisini Resul denen isyancıların başı Baba İlyas da ikinci göçler sırasında Anadolu'ya gelmiş, Amasya yakınlarında Çat'a yerleşmişti. Polat, 2004, sayfa 189. Selçuklu egemenleri isyankar göçebeleri güçlükle bastırmıştı ki 1243'te Köse Dağı'da Moğollara yenilmeleriyle Anadolu'daki Selçuklu egemenliği son bularak 1308'e kadar sürecek bir Türk-Moğol devri başladı. 1250'de Anadolu'ya yaşayanları daha da batıya gitmeye zorlayan dev bir göç dalgasının gelmesiyle Anadolu'da yeni bir göçebeleşme süreci ortaya çıktı. Göçebeler her yerde başlarına buyruk hareket ediyor ve kendi egemenlik alanlarını oluşturmaya çalışıyorlardı. 1269'a gelindiğinde Karadeniz erilisine gelip gidenler için Sakarya boyunca yuvalanmış Türkler yüzünden bir daha huzur bulmak mümkün olmadı. Kente sadece denizden ulaşılabiliyordu. Giderek tüm Bizans yerleşimleri birer birer düştü. Bir Latin kaynağı 11. yüzyılda Denizli ve Isparta bölgesinde 100 bin göçebe çadırı olduğunu yazmaktadır. 1250'lerde Arap coğrafyacı İbn Said bu göçlerin nicel boyutunu Denizli bölgesinde 200 bin, Sakarya'nın doğusunda Bolu ve Gerede dağlarında 30 bin göçebe çadırı ve Kastamonu yakınlarında 100 bin başka çadır vardı diyerek anlatmaktadır. Yine bu dönemlerde Suriye bölgesini 40 bin çadırlık göçebe halkın doldurduğu bildiriliyordu. Anadolu'daki yer adları analiz edildiğinde o sıralarda göçebelerin büyük çoğunluğunun yoğun biçimde güney ve kuzeyde, batıdan doğuya doğru uzanan Toros ve Karadeniz dağlarının iç eteklerinde ve ayrıca batıda Menderes ve Gediz ovalarının bulunduğu geniş bölgelerde yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Batıdaki göçebeler kışlak olarak dağların sahil kesimine doğru başlayan geniş ova ve vadileri, yaylak olarak ise Anadolu'nun iç kesimlerine bakan dağların eteklerindeki veya o dağların yayvanlaştığı yerlerdeki yaylaları kullanıyorlardı. Yaylakları ve kışlakları arasında fazla mesafe yoktu. Ama Anadolu'nun doğusunda ve güneydoğusunda yaşayan göçebeler için durum farklıydı. Buradaki göçebeler yaylak dönemlerini genellikle Anadolu'nun orta ve doğusundaki yüksek platolarda geçirir, kışlak olarak bugünkü Suriye ve Irak bölgelerini kullanırlardı. Sümer, 1999, sayfa 134. Şahin, 2006, sayfa 59. Anadolu'nun her yerini dolduran ve özellikle Bitinya gibi uçlarda yaşayan göçebeler, hayatlarını sürdürebilmek için sürekli yağma yapmak zorundaydılar. Lindner, 2000, sayfa 40-41. 15 no'lu dipnot açıklamasını okuyorum. Tarihçiler, Anadolu'ya gelen ilk Türk göçebeler ile yerli halk arasındaki ilişkiler konusunda bu tür ifadeler kullanmaktadır. Ancak bu arada Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırmaları sırasında yerli halkla göçebe Türkmenler arasında tarihçilerin kaydettiği, gözle görülür bir mukavemet ve muhalefet bulunmadığı, zaten Türkler geldiğinde Anadolu'nun büyük ölçüde boş ve harap olduğu belirtilmelidir. Elbette bu uzun yıllar boyunca Anadolu coğrafyasında pek çok savaş ve gerilim yaşanmıştır. Özellikle Selçukluların Moğolların denetiminde olduğu zamanlarda, Ermenilerin Moğollarla işbirliği neticesi ciddi kargaşalar görülmüş, Moğol-Ermeni işbirliğine karşı başta Karamanoğulları olmak üzere uçlardaki Türkmenler Memlüklülerle ittifak kurmuş ve durmaksızın savaşmışlardır. Yine aynı şekilde Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırmaları süresince bunlara benzer, örneğin yerlilerin Müslümanlaşması, Türkleşmesi ya da tersine Türklerin Hristiyanlaşması gibi daha birçok konu vardır. Ama bunlar tarihsel sürecin yönünü değiştirecek nitelikte önemli olgular değildir. Not açıklaması bitti. Selçuklu yönetimi bir yandan göçebelerin iskanıyla uğraşırken bir yandan da bizzat kendileri göçebelik geleneklerini sürdürüyordu. Selçuklu sultanları bir taraftan başkentleri Konya'yı değerli mimari yapıtlarla donatarak yerleşik kent düzenini önemli vurgularken, bir taraftan da yaz aylarını yüksek Orta Anadolu platosunun merkezinde yer alan Konya'da ya da Beyşehir Gölü kıyısındaki Kubadabat Sarayı'nda geçiriyordu. Kışlamak için ise Akdeniz sahillerini, Antalya ve Alanya'yı yeğliyor, fırsat buldukça her yaz sonunda sarayı tümüyle bu kışlık başkentlere taşıyarak eski göçebe geleneklerini ayakta tutuyorlardı. Yavuz, 2006. Togan, 1981, sayfa 207-208. Bu konuyu şu sözlerle dile getirmektedir. Konya 1077'de fethedildiği halde sultanlar 3. Haçlı Seferi sırasında dahi 1190'da şehir civarında çadırlarda yaşıyorlardı. Bu husus Tageno'nun 3. Haçlı Seferi'ne ait kayıtlarında yazılıdır. 13. asrın son yarısında Selçukluların şehir hayatına alışık oldukları halde yazın yaylalarda kalmakta devam ettikleri Celaleddin Rumi'nin şiirlerinden de anlaşılmaktadır. Anadolu'ya gelen göçebe Türkmen beylerinin köylerde yaşayıp çiftçilik yapmaktansa kentlerde yerleşmeyi seçtikleri, onların yönetimi döneminde ekonomi ve ticaret kadar kültürel hayatta da bir canlanma olduğu kesindir. Göçebe olsun olmasın, Türk başbuğları kısa süre içinde kentlere yerleşmişlerdir. Kahen, 1994, sayfa 157. Selçuklu göçerlerinin ileri gelenleri bir nesil sonra zapt ettikleri kentlerde oturmaya başladılar. Ama onlara bağlı olan sıradan göçebelerin çoğu obalar ve oymaklar halinde kent yakınlarında çadırlarında oturmaya devam ettiler. Polat, 2004, sayfa 194. Elbette hem sürecin doğal seyrine hem de yürütülen iskan siyasetlerine bağlı olarak gerek Orta Asya'nın yerleşik bölgelerinden gelen gerekse eskiden konar göçer yaşam sürdüren bir takım Türkmenler de yerleşik hayata geçiyorlardı. İşte bu yerleşik olan ve olmayan ayrımı kavramların içeriklerinde de dönüşüm yapacaktı. Süreç içinde yerleşik hayata geçen ve ziraatle uğraşanlara Türk, konar göçerliğe devam edenlere Türkmen denilecekti. Yörük de giderek tıpkı Türkmen gibi toprağı olmayan, bir yerde durmayan, konar göçer manasına kullanılacaktı. Bunlardan kim ki yerleşik hayata geçerse, yörüklükten, Türkmenlikten çıktı denmeye başlanacaktı. Gündüz, 2007, sayfa 19, sayfa 34. 16 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Anadolu'daki Türk, Türkmen, Yörük kavramlarının kullanılışı arasındaki diyalektik bağlantıyı anlayamayan bazı batılı araştırmacılar, bunların her birinin farklı etnik grupları yansıttığını sanmış ve çalışmalarını bu merkezde yürütmüşlerdir. Oysa bu tamamen hatalı bir yaklaşımdır. Gündüz, 2007, sayfa 34. Açıklama notu bitti. Türk beyleri kentleri ele geçirmeye, kentlerde bir hukuk düzeni kurmaya çalışmış, fethettikleri kentlerin surlarını ise mümkün olduğunca çabuk onarmışlardır. Buralara garnizonlar kurarak valiler atamış, siyasal, kültürel ve ekonomik merkezler oluşturmak için çabalamışlardır. Adlarına para bastırmış, ticari hayatın düzenini sağlamak için ortak ağırlık ve ölçü birimleri oluşturmuşlardır. Kendilerine özgü denilebilecek bir toprak kullanımı, vergileme ve vakıf sistemi getirerek kente özgü bir dinsel yaşam ve ahilik gibi teşkilatlar kurmuşlar, hanlar, kervansaraylar, köprüler, çarşılar yaptırmışlardır. Kesinlikle İstanbul, Bağdat, Kahire, Şam ve İran'daki şehirlerle kıyaslanabilecek durumda olmasalar da, Anadolu'da büyüklü küçüklü kentlerin ve kent yaşamının olduğu tartışma götürmez niteliktedir. Konya çok önemli bir merkezdir. Fakat Moğol egemenliği döneminde Kayseri ve Sivas Konya'nın önüne geçmiştir. 13. yüzyılın sonunda Geyhatun'un seferleri sırasında Türklerin yaşamakta olduğu küçük sınır kentleri büyük zarar görmüş olsa da bu hiçbir zaman Moğolların Bağdat, İran ve Orta Asya kentlerinde yaptıkları yıkım boyutunda değildir. Kahen, 1994, sayfa 326. Evet, Türk yöneticileri ve Türk göçebelerinin bir kısmı yerleşik hayatı seçerek kent hayatında yer almaktaydı. Yine de yerleşiklikten yana tavır almanın Türk yöneticileri açısından anlamının, kent hayatına önem vermekten öte siyaset etme ve egemenlik usulüyle ilgili olabileceği hatırda tutulmalıdır. Kaldı ki bu kentlerin oluşumunda ve yaşamında Türkler kadar, daha önce buralarda yaşayanlar, İran'dan Moğolların ve Harezmlilerin baskısıyla gelen aristokratlar ve kentliler de rol oynuyordu. Kentlerdeki esnaf yaşamı, Grek ve Ermeni esnafla İran'dan gelen kentlilerin etkileşimi sonucu oluşmuştu. Zaman içinde İrani unsurlar özellikle kültür alanında belirleyici olmaya başlamışlardı. Başta Celaleddin Rumi gibi din büyükleri, aydınlar olmak üzere saray çevresi ve aristokrasi Farsça yazıp konuşuyordu. Kent halkı bile Farsça biliyordu. Fars kültürüne kapılmanın etkisi, Kılıç Arslan'ın oğullarından başlayarak sarayda çocuklara Farsça adlar konulmasında da kendini gösteriyordu. Büyük Türkmen Oğuz kitleleri kentlerin dışında yaşıyor, dolayısıyla kent toplumunun ve kültürünün de dışında kalıyorlardı. Kahen, 1994, sayfa 157, sayfa 193, sayfa 248-252. Kışları kentlerin yakınında yaşayan, yani kışlak olarak oraları seçen Türkmenler de vardı. Hatta bazıları binaları ahır ve barınak olarak kullanıyorlardı. Kentliler de onlardan pek rahatsız değillerdi. Göçebelerin hayvanlarından et, süt ve gübre açısından faydalanıyorlardı. Böylece yeni bir ekonomi ve ortak yaşam gelişiyordu. Hatta Bizans İmparatoru Beyşehir yakınlarında göçebelere yakın yaşayan Rumları kendi topraklarına götürmek istediğinde Rumlar buna karşı çıkmışlardı. Göçebelerle yerleşik ahalinin arasındaki alışverişi kolaylaştırmak için kentlerin hemen dışında Türkmen Pazarı veya Türkmen Çarşısı denilen yerler kurulmuştu. Polat, 2004, sayfa 194, sayfa 201. Ancak Türkmenler gerek Selçukluların iskan siyasetinden, gerekse ikinci planda kalmaktan hiç hoşnut değildiler. İktidarla aralarında sürekli bir gerilim vardı. Zor kullanmak dahil her yola başvuran Selçuklular, isyankar göçebeleri uçlara doğru sevk ediyor, gerektiğinde aşiret reislerine resmi unvanlar veriyor ya da onları saray hizmetlerine alıyorlardı. Bunda başarılı olamadıkları gibi devlet yönetimi de giderek Farslılaşıp yabancı unsurların eline geçince devlete Türkmen düşmanlığı hakim oldu ve Türkmen-Selçuklu gerilimi devamlılık kazandı. 17 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Konar göçer Türkmenler tarafından kurulan Selçuklu Devleti'nin zaman içinde İrani etki altında kalarak Türkmen karşıtı bir konum almasını Ebul Gazi Bahadır Han, 1996 sayfa 264, aldatılmışlık olarak nitelemekte, Selçukiler kardeş olup kardeşiz deyip ile ve halka faydaları dokunmadı diye yakınmaktadır. Zaten bu arada Selçuklu Hanedanı da başlangıçta kendilerini Kınık Boyu'nun mütevazi mensupları ve Dukak oğlu Selçuk'un torunları olarak görürken, zaman içinde soylarını İranlı ünlü destan kahramanı Afrasiyab'a dayandıran bir şecereyi benimsemişlerdir. Açıklama notu bitti. Avcıoğlu, 1979, sayfa 294-297. Eröz, 1991, sayfa 241-244. Gündüz, 2007, sayfa 17. Bu arada uç bölgelerinde göçerlerle yerleşikler arasında yepyeni bir ilişkiler ağı kuruluyor, bir uç hayatı, hatta bir uç dili ortaya çıkıyordu. Polat, 2004, sayfa 203. Orta Anadolu'daki Moğol baskısı ve Selçuklu şehzadelerinin kendi aralarındaki kargaşa, Bizans için batıdaki göçebe tehlikesini dayanılmaz boyutlara ulaştırıyordu. Argun ve Gazan Han zamanında, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenleri kesif bir biçimde Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Azerbaycan'a dolmaya devam etti. Anadolu'yu göçebe Türkmen beylikleriyle dolduran bu kargaşada, özellikle Bitinya'nın göçebeler tarafından işgalinin ardından Osman Bey'in aşiretinin önlenemez yükselişi başladı. Dinler, 2000, sayfa 40-76.